Ayrım 10. Kıyamet Gemisi. Clive Cussler. Sayfa 140. 9. Bölüm. Doktor Huxley yaptığı işi o denli yoğunlaşmıştı ki Mark Murphy ve Eric Stoney'in revire bitişik laboratuvara girdiklerini duymadı. Kafası mikroskobunun sunduğu küçük dünyayla meşguldü. Ancak Murphy'nin genzini temizlemesiyle kafasını mikroskoptan kaldırdı. Rahatsız edilmekten dolayı kaşları biraz çatılmıştı ki adamların yüzündeki gülümseme bu rahatsızlığını gideriverdi. Arkalarında hastası gemideki herkesten teması kesilmiş bir halde karantinada yatıyordu. Soluduğu hava teknoloji şaheseri saflaştırıcılara pompalanıp 1000 derece sıcaklıktaki fırından geçirilerek atmosfere bırakılıyordu. Juan hala üzerinde olan koruyucu elbiselerle Yanni'nin yanındaki koltuğa çöküvermişti. Julia onun suyla kısa teması sırasında gemideki insanları öldüren patojeni kapmadığından emin olana kadar kendisine taşıyıcı gözüyle bakacaktı. Ondan aldığı bulaşıcı olma ihtimali yüksek numuneleri yerleştirdiği mikroskop da karantina koğuşundaydı. O örnekleri ancak koruyucu elbise giyerek ya da bilgisayar görüntüleri aracılığıyla inceleyebilirdi. ''Ne oldu?'' diye sordu Julia. ''Programı çalıştırdık.'' dedi Murphy nefes nefese. Julia gibi o da koruyucu giysileri çıkarıp altındaki terli kıyafetiyle işe koyulmuştu. Uzamış saçları kafasında yağlı ve kirli bir öbek gibi duruyordu. Başkan ya da kızın mikrop kapmalarına imkan yok. Julia bu kez kızgınlığını saklamadı. Neden bahsediyorsunuz siz? O ve Eric Yannick'e dağılı ilk kez fark ettiler. Vay be dedi Stoney, siyah saçları solgun oval yüzünü çevrilemiş bir halde yatan genç kıza bakarak ne yavru ama. Hiç heveslenme Stoneycik dedi Murphy, onun kurtarıcıları arasındayım. O yüzden ilk çıkma teklifini yapma hakkı benim. ''Sen köprüyü bile terk etmedin bir kere'' dedi Stoney. ''Benim de en az senin kadar hakkım var.''
''Beyler'' dedi Julia sertçe. ''Lütfen antrenmansız libidolarınızı kapıda bırakın ve bana tam olarak burada ne aradığınızı söyleyin.'' ''Ha özür dilerim doktor'' dedi Murphy mahcup bir halde. Ama Yanni'ye son bir bakış atmayı ihmal etmedi. ''Eric ve ben senaryoyu programa girdik ve şu anda biliyoruz ki ikisinin de mikrop kapma ihtimali yok.'' Başkanın sonuçlarını 20 dakika önce öğrendik. Fakat kızınkiler yeni çıktı. Size bunun bilimle hatta özel olarak biyolojiyle ilgili bir olay olduğunu ve çıktısı matematiksel safsat olan bir yazılımla ilgisi olmadığını hatırlatmama gerek var mı? İkisi de incinmiş gözüküyorlardı. Eric sözü aldı.
Fakat öncelikle siz bütün bilimlerin aslında matematik olduğunu bilmelisiniz. Biyoloji aslında organik kimyanın bir uygulamasından başka bir şey değil. Kimya da atomları oluşturan güçlü ve zayıf kuvvetleri kullanan uygulamalı fiziktir. Fizik ise matematiğin gerçek dünyada somutlaşmış halidir.
O kadar içtenlikle konuşuyordu ki Julia genç hastasının ondan korkmasına gerek olmadığını düşündü. Eric çirkin sayılmazdı ama o kadar asosyaldi ki kızla tek kelime konuşacak cesareti bulabileceğinden emin değildi. Ve Mark Murphy'nin saçı sakalına karışmış halinin arkasında gerçek bir bilgisayar delisi yatıyordu.
''Topladığınız numunelerin herhangi birinde virüs izine veya bir toksine rastladınız mı?'' diye sordu Murphy.
''Hayır'' dedi Huggs.
''Ve bulamayacaksınız da. Çünkü ikisi de mikrop kapmadı. Bir gemi dolusu insanı paniğe yol açmadan öldürmenin tek yolu gıda zehirlenmesidir.'' Çünkü başka türlü yollarla bazıları diğerlerinden daha çabuk ölebilirdi.
Elini havaya kaldırıp parmaklarıyla sırayla sayarak devam etti.
Havadan yayılan bir patojen herkesi aynı anda vuramazdı. Çünkü bazıları o sırada açık havada güvertede olacaklardı. Suya zehir katmak daha da düşük ihtimal. Çünkü herkes aynı anda su içmeyecekti. Tabii eğer sabah herkes dişlerini fırçalamadan önce ilk iş olarak bunu yapmazsanız.
Eric lafa girdi. Daha zayıf bağışıklık sistemi olanlar gün içinde değişik zamanlarda öleceklerdi. Oysa burada herkes balo elbiselerini giyinmişti.
Aynı durum zehir, korkuluk ya da kapı kolları gibi yüzeylere sürüldüğünde de geçerli olurdu diye ekledi Murphy. Katiller herkesi avlayacaklarından emin olamazlardı.
Yani siz yedikleri şeylerdi diyorsunuz diye sordu Julia. Mantıklarında bir açık bulamamıştı.
Öyle olmak zorunda. Juan gemiye çıktığından beri hiçbir şey yemedi ve iddiaya girerim ki o da bu gece hiçbir şey yememiştir.
Murphy kafasıyla laboratuvarı karantina koğuşundan ayıran cam bölmeyi işaret etti.
Her ihtimale karşı dediğerek makine dairesinde havadan bulaşan toksin kalmış olabileceğini de dikkate alıp bazı parametrelerle oynadık. Hava mikroba doymuş bile olsa Juan elbisesini kestiğinde içeri dolan su virüs yükünü milyonda birden 100 milyarda 1 düzeyine indirmiş olurdu.
Murphy kollarını göğsünde çapraz yaparak, ayrıca başkan maruz kaldığından beri 5 saat geçti. Eddie'den öğrendiğime göre hastan sana arkadaşlarının ölmeden birkaç saat önce kendisini ziyaret ettiklerini söylemiş. Juan ve Fıstık emniyetteler.
Julia zaten Juan hakkında benzer bir sonuca ulaşmıştı ama bu ikisinin yan Nika konusunda haklı olduklarından emin değildi. Teşhis için inatçı bir araştırma ve neyle karşı karşıya olduğunuzdan emin olana kadar test sonuçlarını defalarca kontrol etmek gerekliydi. Yanni'nin kanında omurilik sıvısında, tükürüğünde ya da idrarında virüs olmaması onun böbreklerinde, karaciğerinde ya da henüz test etmediği diğer bir organında da olmadığı anlamına gelmezdi. Bir yerde gizlenip Yanni'nin bağışıklık sistemini alt ederek bir sonraki potansiyel kurbanına, Oregon mürettebatına saldırabilirdi.
Kusura bakmayın çocuklar, Juan konusunda haklı olabilirsiniz ama ben %100 emin olana kadar Yannika karantina koğuşundan çıkamaz.
Doktor olan sensin doktor ama bu zaman kaybı olur, onun bir şeyi yok.
Kaybedilen zaman benimki olacak Mark. Geriye dönüp tekerlekli laboratuvar taburesini seramik zemin üzerinde kaydırarak karşı duvardaki dahili haberleşme cihazının düğmesine bastı. Juan, beni duyabiliyor musun?
Juan koltuğunda doğruldu. Vücudunda ölümcül bir virüsün varlığını kafaya takmaktansa uyumayı tercih etmişti. Kalktı ve Julia'ya baş parmağını yukarı çevirerek evrensel bir onaylama işareti yaptıktan sonra Murphy ve Stoney'e el salladı. Koruyucu elbisesini bu kadar uzun süre çalışır vaziyette tutmasını sağlayan yedek pilleri toplamaya başladı.
''Temiz çıktın'' dedi Julia. ''Arındırma duşu için sızdırma hücreye geçebilirsin. Elbiseni koğuşta bırak ve devam et. Ben elbisenin icabına bakarım sonra.''
Sızdırmaz hücrenin devreye alınması ile Juan'ın güçlü bir dezenfektan ve antivirüs karışımıyla duş yaparak emniyetli bir şekilde laboratuvara adım atması 15 dakika sürdü.
''Öf, bu ne koku böyle?'' diyerek yüzünü ekşitti Julia.
''Bu lanet elbiselerin içinde benim kadar kal bakalım, sen nasıl kokacaksın?''
Julia hazırlıklı davranıp Juan'ın takma bacaklarından birisini kamerasından getirtmişti. Juan protezi alarak hemen sağ dizinin altına yerleştirdi. Birkaç alıştırma hareketi yaptıktan sonra pantolonunun paçasını indirdi.
''İşte'' dedi ayağa kalkarak, ''uzun bir duş ve iyi bir şişe viskinin iyileştiremeyeceği bir şey yoktur.''
Laboratuvarın girişinde duran Eric ve Mark'a döndü. ''Siz ne buldunuz Murphy?''
Makine dairesindeki sel sırasında telsizinin bozulduğu andan beri başkan olan bitenden habersiz bir durumda kalmıştı.
Son yolculuğuna ait olanlar da dahil olmak üzere geminin bilgisayarındaki bilginin %30'unu elde ettim.
Elini kaldırıp Cabrio'nun bir sonraki sorusunu engelledi. Henüz bu bilgilerin üzerinden geçmedim. Eric ile ben sen ve şu içerideki bir içim suya virüs bulaşıp bulaşmadığını belirlemekle meşguldük.
Juan kendisinin ve misafirlerinin öncelikli konu olmadığını düşünmekle birlikte Eric'in dediklerini başıyla onayladı.
O kayıtların üzerinden geçmek ikinizin görevi. O geminin yolculuğunun başından beri olan biten her şeyi bilmek istiyorum. Ne kadar önemsiz gözükürlerse gözüksünler umurumda değil. Hastamızla konuştuğunu gördüm. Durumu nasıl?
Yorgun ve korkmuş diye cevapladı Julia. İnsanlara ne olduğu hakkında hiçbir fikri yok ve ben de üzerine gitmek istemedim. Psikolojik durumu çok hassas. Bana bu durumla ilişkili olabilecek bir şey söyledi. Gemiyi responsivistler adlı bir grup kiralamış.
''Neymiş bu responsivistler?''
Bunu soran Max Hanley'di. Züccacı dükkanındaki bir fil gibi dalmıştı laboratuvara. Kimse cevap vermeden doğruca Juan'ın yanına gidip elini sıktı.
''Gemideki söylentiye göre karantina koğuşundan çıkmışsın, nasılsın?''
Bilginin gemide bu kadar hızla yayılması, saatine baktı. Hele sabah 4.30 gibi erken bir saatte bunun olabilmesi Juan'ı her zamanki gibi şaşırtmıştı.
''Yaşadığıma memnunum'' dedi sıcak bir şekilde. ''Acayip bir şeydi doğrusu'' dedi Max yüzünde alaycı bir gülümsemeyle. ''Hayatımda böyle bir şey görmedim. Ucuz bir şampanya şişesini mantarı gibi fırladın o bacadan.''
''Hemen hemen tepesine kadar tırmanmayı başardım'' dedi Juan. ''Fakat sonra sıkıştım kaldım. Hiçbir yere kıpırdayamaz haldeyken su yükselmeye başladı. Giysiyi söndürmek yerine şişirmeye başladım ve sonunda bacanın çeperini tamamen kapladım. Makine dairesine dolan suyun sıkıştırdığı hava gerisini halletti.''
Sıkı bir yolculuğa benziyordu.
Ne kadar yükseldin bu arada?
En azından 5 metre ve gemiden de 5 metre uzağa düştün.
Max yeniden ilk sorusuna döndü.
Responsivistlerle ilgili bir şey söylüyordun.
Evet, Bayan Dahl bana geminin o grup tarafından kiralandığını söyledi. Filipinler'den Atina'ya kadar.
Pira aslında diye Eric anında düzeltti. Atina içeride kalır. Liman Pira şehrindedir.
Murphy omzuna bir şaplak indirdi.
Gerçekten hepimizin bunu bilmediğini mi düşünüyorsun?
Julia elinde olmadan güldü. Bu iki sözde aşığın Gianni ile çok şansları olmadığından iyice emindi artık.
Eski karımla yeniden konuştum dedi Max. Bu iş gerçekten de bir kaçırma olayı değilmiş. Beni harekete geçirmek için öyle söylemiş. Kyle her zaman birilerinin etkisi altına girmeye hazır bir çocuktur. Lisedeyken yanlış arkadaşlar edindi ve işin boyutu uyuşturucudan yakayı ele vermesine kadar geldi. Rehabilitasyon merkezindeki danışmanı bana Kyle'ın uyuşturucu sorunu olmadığını, kendine saygı sorunu yaşadığını söyledi. Her neyse sonuçta bir gösteri sırasında bu grupla tanışmış ve kendisine responsivist demeye başlamış. Hatta işi bitirmek için bir üroloğa bile gitmiş ve şu anda Yunanistan'daymış. Anlaşılan Mora Yarımadası'nda bir tesisleri varmış.
Vazektomi mi yaptırmış diye sordu Julia. Daha 21-22 yaşlarında. Ailesi olmadan 30 yaşından genç birine bunu yapacak pek fazla doktor yoktur.
Kyle 23 yaşında ve bunların bütün gün vazektomi ve tüp bağlama yapan kendi doktorları var.
Yannick'a bahsetmeden önce responsivistleri duymuştum dedi Juan.
Ben de pek bilmiyorum doğrusu diye atıldı Max'la. Lisa'nın bana anlattığı kadar.
Biraz daha Hollywood dedikodusu okumalısınız beyler dedi Julia. Hiç Donna Sky'dan bahsedildiğini duydunuz mu?
Aktris olan mı diye sordu Mark. Gelmiş geçmiş en yüksek ücreti alan aktris aslında. Bir responsivist ve film dünyasındaki pek çok kişi de öyle. Hollywood'da en yeni moda bu şimdi. Bu bir mezhep mi, tarikat mı, nedir?
Kimse tam olarak bilmiyor, en azından dışarıdakiler bilmiyor diye cevap verdi Julia. 70'lerde bir genetikçi olan Lydell Cooper tarafından başlatılmış. Cooper sıtma ve çiçek hastalığıyla mücadelede önemli katkılar sağlamış ve ucuz ilaçlar geliştirmiş. Bazıları onun yüz milyonlarca insanı kurtardığını söyleyerek çalışmalarını övüyorlar. O ise olaya böyle bakmıyordu. En azından bir süre sonra dünyadaki nüfus patlamasını gördüğünde böyle bakmamaya başladı. Hastalıkların kökünü kurutarak insan nüfusunu doğal yoldan kontrol eden etmenleri ortadan kaldırıyordu. İnsanların daha çok çocuğu olmuyordu ama olan çocuklarının daha fazlası yaşıyordu ve onların da daha çok çocuğu hayatta kalmayı başarıyordu. Hastalıklar olmadan insanlığın soyunun tükeneceğini, çünkü sayımızın aşırı ölçüde artacağını söylemeye başladı. Konu ile ilgili bir de kitap yazdı ve aile planlaması için küresel ölçekte mücadeleye başladı. Kendisi gibi düşünenlerden bir grup kurdu ve adına sorumluluk alanlar anlamına gelen responsivistler dedi. Dipnot, sorumluluk kelimesinin İngilizce'deki karşılığı olan responsible sözcüğünden türetilmiştir. Çok geçmeden hareket responsivizm adını aldı ve politikacıların, yıldız sporcuların, aktör ve aktrislerin ilgi odağı haline geldi. Cooper yaklaşık 10 sene önce öldü fakat hareket bir karı kocanın önderliğinde gelişti. Şimdi isimleri gelmiyor aklıma.
Bu grup ne yapıyor şu anda diye sordu Juan.
Tüm dünyada aile planlaması merkezleri işletiyorlar. Ücretsiz prezervatif, kürtaj ve kısırlaştırma ameliyatları sağlıyorlar. Tahmin edebileceğiniz gibi Katolik Kilisesi ve politik elpazenin sağında yer alan herkesle uzun soluklu bir mücadele içindeler.
Juan çevresindekilere bakarak sordu. Şimdiki soru, bu responsivistler ne yaptı da birileri üyeleriyle dolu bir gemiyi yok etti?
Kimse bu sorunun cevabını bilmiyordu. 10. Bölüm. Beverly Hills malikanesinin bakımlı çimenleri üzerinde yükselen kar beyazı bir tente, tepede uçan paparazzi helikopterlerinin görüşünü engelliyordu. Tente bitişiğindeki olimpik ölçülerdeki yüzme havuzunun iki katı büyüklüğünde bir alanı kaplıyordu. Los Angeles kasaba şerifine ait Bell Jet Ranger havada göründüğünde kiralık iki helikopter kuyruk numaralarının okunmasına fırsat vermeden hemen uzaklaştılar. Yoksa yasak bölgede uçmaktan dolayı başları derde girebilirdi. Fotoğrafçıların rüşvet tekliflerine ve uzun ısrarlı konuşmalarına karşın pilotların tutuklanmaya hiç niyetleri yoktu. Büyük çadırın altındaki şımartılmış konuklar mahremiyetlerinin bu şekilde ihlal edilmesine alışıklardı ve yukarıda olup bitenle çok az ilgilendiler. Hava araçlarının gürültüsü geçince konuşmalar yeniden normale döndü. Çadırın bir ucundaki ahşap platform üzerindeki orkestra yeniden çalmaya başladı. Bu arada her Hollywood partisinin müdavimi olan renkli yıldız adayları daracık bikinileriyle havuzun etrafında koşup zıplamaya devam ettiler. Ev büyük bir bahçe üzerine oturtulmuş sıradan bir Amerikan evinin iki katı büyüklüğünde bağımsız bir konuk evini içeren yaklaşık 5000 metrekare kapalı alanı olan bir Akdeniz villası taklidiydi. Bodrum'daki kapalı garaj 20 araba alabilecek büyüklükteydi. Yeni sahiplerinin istediği gibi bir yer yapabilmek için 2 milyon dolarlık evler el değiştirerek yerle bir edilmiş ve ekipler 3 yıl boyunca neredeyse günde 24 saat çalışarak bu etrafı duvarlarla çevrili malikaneyi tamamlamışlardı. Zenginliğin şatafatlı dışa vurumuna alışkın olan bu şehirde bile malikane insanların konuşma konusu olmuştu. Sahipleri Thomas ve Heidi Severance çiftiydi. Tom Severance birkaç yıl bir stüdyoda yöneticilik yapmış olsa da ikisi de aktör ya da film endüstrisinin önemli isimlerinden değildi. Responsivizmin kurucusu Dr. Lydell Cooper'ın bağışçısı ve vasisiydiler. Şimdi de büyüyen kurumu yönetiyorlardı. Evin yapımı için gereken para dünyanın her tarafındaki bağışçılardan ve özellikle sürekli artan sayıda responsivizme akın eden Hollywood seçkinlerinden toplanmıştı. Tom Severance, Dr. Cooper'ın Ölümüne Çoğalıyoruz adlı başarılı kitabının önemini ilk kavrayan insanlar arasındaydı. Bu yüzden kitabın mesajını yaymak için yazarını arayıp buldu. Doğal olarak Tom, Cooper'ın kızı Heidi'yi kafa dengi bulmuştu. 2 aylık bir flört döneminden sonra evlendiler ve bitmek bilmeyen enerjileriyle responsivizmin bugün dünya çapında bir olay haline gelmesini sağladılar. Cooper'ın arzusuna uyarak o öldükten sonra işlerin başına geçerek onun bıraktığı yerden devam ettiler. Karizmaları özellikle eğlence sektöründeki insanları etkiledi ve Oscar ödüllü aktris Donna Skye'ın responsivizmin uygulayıcısı olduğunu tüm dünyaya duyurmasından sonra grubun tanınırlığı hızla arttı. Tom Severance cerrahi müdahalelerle pekiştirilmiş buyurgan bir ifadeye sahip yüz hatları ve 1.80 boyuyla gösterişli bir adamdı. 53 yaşındaydı ve kum sarısı saçları henüz seyrekleşmemiş, gözlerindeki karşı konulmaz cazibede en ufak bir azalma olmamıştı. Krem rengi keten ceket bedenine göre biraz geniş kesilmişti ama bu durum sporla şekillenmiş vücudunu gizlemek yerine onu daha da kaslı göstermişti. Güldüğü zaman ki bunu sıklıkla yapardı, beyaz dişleri teninin kalıcı bronzluğu ile tezat oluşturarak parlıyordu. Heidi yanında duruyordu. Ondan birkaç yaş daha genç olmasına rağmen 30'larının sonunda gibi duruyordu. Mükemmel boyanmış sarı saçları, ışık saçan mavi gözleri ve bir profesyonel atleti andıran vücuduyla tam bir Kaliforniya kızıydı. Zarif boynu en göz alıcı yeriydi ve yakası açık giysiler ile kusursuz kesim elmas taşlı kolyelerle bu durumu iyice belirgin hale getiriyordu. Tek tek her ikisi de çekici insanlardı. Birlikteyken öylesine dikkat çekici oluyorlardı ki her gittikleri yerde ilginin odağı olmaları şaşırtıcı değildi. Burada da responsivist eylemin yeni merkezinin büyük açılışında da farklı bir durum yoktu. "Tebrikler Tom," dedi ünlü bir yönetmen ve Heidi'nin yanına sokularak samimi bir şekilde yanağından öptü. "Sen de Heidi, ikimiz de kendinizle gurur duymalısınız. Doktor Cooper da duyardı eminim." İsmi çok saygılı bir şekilde telaffuz etmişti. Gelecek nesiller bu binayı aşırı nüfus dalgasının sonunda geri püskürtüldüğü yer olarak görecekler. Dünya için bir umut ışığı olacak diye karşılık verdi Heidi Severance. Babamın dediği gibi mücadeleye başlamak işin en zor kısmı. Fakat bilgi yayılmaya başlayıp insanlar neyin tehlikede olduğunu fark ettiklerinde bizimki sorumluluk sahibi bir yaşam biçimi olarak görülecek.
Generations dergisinde okudum. Sierra Leone'deki kliniğimizin çevresinde doğum oranlarındaki düşüşten bahsediyordu diye devam etti yönetmen. Generations grubun 6 ayda bir yayımladığı dergiydi.
Severance başıyla onaylayarak Hristiyan ve Müslüman misyonerlerin ticaret yaptığı ve yalanlarıyla insanları kandırdıkları yerlerden uzaklarda umduğumuzdan iyi sonuçlar aldık. Köylüler artık istenmeyen doğumları önlemelerinin kendilerine kilisenin dağıttığı ilanlardan ve basma kalıp söyleminden daha iyi bir yaşam standardı sunduğunun farkına varıyorlar.
Makalede paralel evrenden gelen müdahalelerle hayatımızın nasıl etkilendiğini ve bunlarla nasıl mücadele edileceği hakkındaki açıklamalarımızdan bahsetmemiş.
Bu kez Tom kafasını salladı. Bizim evrenimize paralel evrendeki dünya dışı yaşam gerçeği henüz kitlelerin anlayabileceği bir kavram değil. Destekleyici felsefemiz biraz geriden gelecek. Şimdilik sadece doğum oranını düşürmekle yetineceğiz.
Yönetmen bunu onaylar bir şekilde uzun bardağını kaldırarak çifti selamladı ve Severance'lara tebriklerini sunmak üzere bekleyen diğer davetlere fırsat vermek üzere yanlarından uzaklaştı.
İyi bir adam diye fısıldadı Heidi kocasının kulağına.
Son filmi 200 milyon hasılat yaptı ama son 12 ayda katkısı %5 azaldı.
Tamara'yla konuşurum.
Tamara direktörün yeni ve çok genç karısıydı. Heidi onun hamisiydi.
Tom ceketinin cebinde titreşmekte olan telefona uzanırken karısını dinlemiyor gibiydi. Telefonu açarak adını söyledi ve bir dakika süreyle ifadesi değişmeden dinledi.
''Teşekkür ederim'' dedi sonunda ve telefonu kapatarak cebine koydu. Heidi'ye baktı. Gülümsemesi ve ışıldayan gözleri boynundaki 11 karatlık elmastan daha parlaktı.
''Arayan Kovaçlı'' dedi Tom kimsenin duyamayacağı bir sesle. ''Bir şilep Hint okyanusunda bir gemi enkazı gördüğünü bildirmiş.''
Aman tanrım.
Bir can kurtaran sandalındaki yazılardan kesin kimliği belirlenmiş. Golden Dawn.
Heidi Severance'ın eli boynuna giderken cildi de kızarmıştı.
Kurtulan olmamış.
Gülümsemesi bütün yüzüne yayıldı ve coşkuyla konuştu.
Bu harika. Gerçekten harika.
Tom sırtından büyük bir yük kalkmış gibi gözüküyordu.
Birkaç hafta daha kaldı sevgilim. Ondan sonra babanla birlikte uğruna çaba harcadığımız her şey gerçekleşecek. Dünya yeniden doğacak ve bu kez canına okumayacağız.
Hayalimiz de yeniden doğacak diye ekledi Heidi ve kocasının elini tuttu. Çoğu organizasyonlarının üyesi olan ve yolcu gemisiyle birlikte sulara gömülen 783 erkek, kadın ve çocuğu düşünmüyordu bile. Gelecek olan ölümlerin sadece çok küçük bir parçasıydı gemide ölenler.
10. ayrımın sonu. Sayfa 150.